Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra ikicim, nasılsın?
Vallahi nasıl olayım hayatım? İyi diyelim, iyi olalım modundayım. Geçen haftaki mikrofon kazamızı atlatamadım.
Valla nasıl oldu onu ben de anlamadım. Halbuki kayıt başlarken ekstra uyarmıştım seni doğru mikrofon seçili değil mi diye, ki hiç uyarma.
Evet.
Demek ki benim de içime doğmuş. Doğru mikrofon seçili değilmiş. Ama olsun, olur öyle şeyler. Bu hafta da sesimden anlaşılacağı üzere ben hastayım ve sesim bozuk.
Ses ayarlarıyla oynamayın.
Oynamayın. Mikrofon doğru mikrofon, seste hata var.
Senin sesin biraz sert reverb'ü iki kere.
Tuğba Erkinci gibi sert mikrofon. Reverb'üm kapalı, o yüzden böyle çıkacak bu bölümde seslerimiz, ne yapalım?
Yapacak bir şey yok.
Yapacak
aşkım.
Şey yok.
Daha ne hastalıklarımızla çıktık yavru kobralarımızın karşısına, ne seslerimizi duydular. O yüzden yeter ki doğru mikrofon olsun, sorun değildir
sorun
diye düşünüyorum.
Biz de Özlem Gürses gibi maşallah habercilik adına yapmayacağımız kalmadı yani.
Öyle. Tam olarak Özlem Gürses gibi. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım önce Özlem Gürses demişken. Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız KobraKobraPodcast.
En önemlisi bizi destekleyebileceğiniz Kreyesus hesabımız KobraKobraPodcast. Bu Kreyesus'a birazcık böyle bir destek, bir böyle bir omuz, bir bu aralar daha da gerçekten ihtiyacımızın olduğu dönemler Kobra 1 ve Kobra 2 olarak ikimizin de. Böyle bir destek çıkarsanız çok mutlu edersiniz bizi diyelim ve gündemimize koştur koştur gidelim.
Haydi gidelim.
1 Mayıs'ı geride bıraktık biliyorsun. Mayıs ayı eylemler ayıdır, bayramlar ayıdır, güzel bir aydır. 1 Mayıs'ta da açılışı yapılır.
Bu 1 Mayıs'ta geçen 1 Mayıs'lardan farklı bir şey yaşandı aslında. CHP'nin tavrı tamamen değişti ve hayır, biz Taksim'e gideceğiz dediler.
Bu arada tabii CHP'nin pozisyonu da uzun zamandan sonra farklı bir pozisyonda. Türkiye'nin son seçimlerde en çok oyu alan partisi CHP dedi bunu. Dedi ki biz Saraçhane'de toplanacağız, oradan öte de Taksim'e yürüyeceğiz.
Ama tabii ki İstanbul Valisi Davut Gül bütün İstanbul'u, Taksim'e çıkan bütün yolları kapattığı için hiçbir yere yürünemedi hayatım.
Halbuki 23 Nisan'daki valimiz kutlamalara izin vermişti, hatırlıyorsan
evet.
Küçük vali, ama büyük vali izin vermedi. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi izin vermiş olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımaz bir.
Ama zaten Anayasa Mahkemesi kim ki?
Tabii. Anayasa yani. Mahkemesi artık tamamen sembolik.
Sembolik.
Sembolik.
Yani. Öyle konuşanlar ordusu.
Tabii.
Artık.
Tabii.
Fikir beyan ediyorlar ama herhangi bir yaptırımı yok.
Yok.
Maalesef.
Tabii şöyle ilginç manzaralar yaşandı. Saraçhane'den yürüyeceğiz deyince CHP, DİSK, KESK ve diğer örgütler Bozdoğan kemerini kapattı polis. Kemerin
İkonik.
Her evet çok ikonik. Yani bir savaş adeta hazırlığıymışçasına. Kemerin her boşluğuna birer toma, önüne ciddi bir polis barikatı, üzerine keskin nişancılar falan, böyle bir yani bir işte nasıl diyeyim, kale savunması.
Adeta.
Adeta gibi.
Adeta.
Böyle o fazla PUBG'yi oynamış polis memurlarımız da herhalde tercih etmişler orayı, ki onların da öyle bir gazlı bir hali vardı, kendilerinden motivasyonlulardı. Şöyle ilginç şeyler yaşandı. İddia odur ki, şimdi orada da bulunan biri olarak da bu aslında iddianın da gerçekliğini bir tık hissetmedim diyemem. CHP kortejini zaten en baş Saraçhane'ye girerken daha ayrıştırıp diğer bütün örgütler, DİSK, KESK ve sol örgütlerden tırnak içinde daha güvenli ve daha olaylardan uzak bir bölgede topladıklarını, geri çekilme kararının çok çabuk alındığını. Yani işte DİSK başkanının, İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in Saraçhane'ye girmesiyle içeriden tamam biz vazgeçtik Taksim'e yürümekten kararının çıkmasının saniyeler olduğunu, DİSK'in açıklamasında bu arada komisyon olarak aldık diye de bu arada bir şey vardı, açıklaması oldu DİSK'in, yani bu işte yürümeme kararını. Bizzat bu uygulama komisyonunda olan kişilerden bizzat öğrendiğimizde böyle bir konu konuşulmadı. Bir de öyle bir vakit yok zaten. Tabii komisyonda konuşulacak ve karar alınacak falan. Öyle bir şey yok yani, tek başlarına yapılmış bir şeydi diye. böyle eleştiriler var. Haksız sayılmazlar gibi görünüyor birazcık.
Özgür Özel, Saraçhane'deki kalabalığı yalnız bıraktı. İddialarına yanıt vermiş.
Ben o barikatı kaldıracağım. Ben devletin polisini oradan çekeceğim. Ama ben bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden birinci parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım.
Tamam, zaten kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden polisle çatışma gibi bir refleks, bir hareket beklemiyordu. Ama en azından zorluyormuş gibi görünülebilirdi. Yani
evet.
Bir o polis barikatı önünde bir poz verilebilirdi bir kere, her şeyden önemlisi. Bu fırsatın, bu çok büyük bir siyasi fırsat kaçırıldı orada. Yani bir saniye boyunca İmamoğlu, Özgür Özel, Özgür Çelik geç çıktı barikatların önüne. Şak şak bir an, ya bir an orada bir poz vereceklerdi. Konu bambaşka konuşuluyor olurdu. Biz burada basit açıklamamızı en azından burada yapmak istiyoruz deselerdi, bambaşka bir konu konuşuluyor olacaktı. Hadi bunların hiçbirisini yapmadılar. Peki bizi buradan Taksim'e göndermiyorsunuz. Eyvallah. Biz belediyemizin bahçesine kutlayacağız o zaman 1 Mayıs'ta. Saraçhane'deyiz. Burayı bırakmıyoruz deselerdi bari de o polis oradaki o insanları burada Pertevniyel Camii'ne kadar, Valide Sultan Camii'ne kadar tırnak içinde polisin söylemiyle süpüre süpüre gelemeseydi.
Aynen öyle.
Anlatabiliyor muyum? Disk gibi, KESK gibi Türkiye'nin en büyük iki sendikası ve Türkiye'nin en çok oyu almış partisi. Bir araya geliyorsun sen. İnsanlar da senden güç alıp, senden destek alıp, senin peşine takılıp oraya geliyor. Bizi yürütmediler. Biz gidiyoruz o zaman.
İyi günler. İyi günler.
Öyle. Gerçekten öyle yani. Orada herkes işini gücünü bırakıp gelmişsen, otur bir saat orada çimlerde, şeyde, Saraçhane'de. Ne olacak yani? Git polise çatış demiyor kimse sana.
Katılıyorum. Kaldı ki disk korteji ve sendikalar polisten biber gazı ve plastik mermili müdahaleye de uğradılar polis tarafından. O anlarda Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir açıklama yaptı.
Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
Dedi.
Bu herhalde selam ve sevgiler Monaco'ya falan gitmiyor. Helal rızık peşinde koşanlara gitmiş.
Evet.
O helal rızık peşinde koşulunca, çünkü ıstakoz zip Rolex takamıyorsun. Zor olur.
Zor.
Olur. İşçi ve emekçi kardeşlerimize selam ve saygı olsun tabii ki.
Ali Yerlikaya'da toplamda 210 kişinin gözaltına alındığını açıklamış. Ve polislerin çok sağduyulu davrandığını, polislerle iftihar ettiğini vurgulamış. Vali Gül de Demet Akalın şarkısıyla yanıt vermiş bütün yaşananlara.
Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz.
Demiş.
Yarına kalsa da yanına kalmaz. Acı döner gelir karması var diyorsun.
Vali Bey diyor, ben demiyorum.
Vali Bey karma is a bitch diyor yani.
Biliyorsun geçen hafta Özgür Özel ve Erdoğan'ın çay partisi yaptıklarını söylemiştik.
Yapacaklarını
söylemiştik. Daha doğrusu biz kayıt alırken onlar da çay partisindeydi. Çay partisi olumlu geçmiş ve birlikte görüşmek için bir randevu oluşturmuşlar. 2 Mayıs günü görüştüler. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak görüşme. Sarayda mı olacak, olmayacak mı, çok tartışılmıştı biliyorsun.
CHP genel başkanlarının ama genel bir tavrı. Bu sarayı böyle bir negatif değerlendirdikleri için saraya gitmeme gibi bir tavırları var. Kaldı ki zaten Sayın Cumhurbaşkanımız orada sadece Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan olarak değil, AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan olarak da Özgür Özel'le görüştüğü için AK Parti Genel Merkezi'nde olması daha uygun. Tabii yeni oldu görüşmeler ve ilk açıklamalar görüşmenin olumlu olduğu yönünde Özgür Özel'den geldi. Ama tabii görüşmeye girmeden öncesinde bu konu sorulduğunda Özgür Özel hani anayasaya uymayacaksanız niye yenisini yapıyorsunuz gibi bir açıklamada, bir çıkışta bulunmuştu. Bu yani herhalde bu konuda yapılmış en güzel yorumlardan bence ve çıkışlardan birisi. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz anayasayı bizzat AK Parti yönetimi, rahmetli Burhan Kuzu çok emeği vardır diyor. Şaşırdım, romantiğe bağlarmışım. AK Parti ve o dönemki kurmayları emek emek çok ciddi işlediler, uğraştılar, kelime kelime yani. Noktasında virgülüne çok çalıştılar, çok istediler. Referandumda evet çıkması için sandıktan her şeyi yaptılar, ne gerekiyorsa yaptılar. Şimdi geri dönüp gene bu anayasayı beğenmemek falan, uymamak, tamam yani yenisine uyacağınızın garantisi var mı diye de ister istemez sormak da haklı Özel Bey.
Modası geçti hayatım, artık bu anayasa sıktı. Hep artık aynı kitap okunur mu yıllarca, biraz her değiştirmek lazım yani.
Millet 1000 yıllık sözleşmeyi anayasası kabul ediyor. O günden bugüne bir tane kelime nokta değil. değiştirmiyor. Diyor ki hakimlerin hukuku geçerli.
Çağlayı.
Biz her hükümete yeni anayasa.
Tabii.
Şey de değil yani. Önceden her hükümeteydi. Şimdi ben AK Parti dönemi, AK Parti'nin her dönemine yeni anayasa yani. Ciddi söylüyorum. Bundan sonra partiler birer de anayasa hazırlasınlar.
Onu da oylayalım.
Onu da oylayalım genel seçimlerde yani. Hangi partinin önümüzdeki 5 yıl boyunca hangi partinin anayasasıyla yönetileceğimizi.
Bu benim anayasam. Evet, zaten böyle bir bölümümüz var. Biliyorsun. Evet.
Herkesin anayasası kendisini. Bu konuda da bak şimdi benim anayasam deyince aklıma geldi. Şey çok güzel paylaşmışlar bu Unkapanı'ndaki yasak görüntüsünü. Bana yasal demişler. Büyük aile yürüyüşü. Oradan yürüyorlar şeye doğru, istedikleri yöne doğru. Bu sana yasak.
Tam olarak.
Tam olarak öyle yani. 1 Mayıs'ta işçilere yasak ama tarikatçılara serbest. Olur be. Neyse devir değişiyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu anayasa meselesiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ülkemizin, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına başlarken yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açık. Tabii ki hedefimiz demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa.
Ama böyle olur mu olmaz mı bilemiyorum. Hedefimiz o da. Ne çıkacak, kısmet hiç belli, hiç belli değil yani.
Çıkana bakmak lazım ama önemli aynen olan öyle. Değil mi?
Aynen. Bu böyle işte çok acayip ya. Bu şey mi arkadaşlar? Paris Fashion Week mi bu? 2. yüzyıla yeni anayasa. Modası geçen bilmem ne falan. Böyle bir şey. Bu sürdürülebilirlik aslında moda artık değil mi? Bir anayasa yapalım ve aynı anayasayı kullanmaya devam edelim yüzyıllarca yani.
Ne güzel olur.
Ne güzel olur değil mi?
Öylesi yazılsa keşke.
Yazılmış öyle anayasalarımız da mevcut. Şimdi beni konuşturma burada yani.
Biz hadi aktüel diyelim ve bu konulardan biraz uzaklaşalım Kobra Bircim.
Dünyadan bir haber verelim ilk
hadi
istersen.
Hadi verelim.
Suudi Arabistan'da opera, ilk opera sahnelenmiş ve bir kadın solist yer almış bir operada. Kadın sesi haramdır İslamiyet'e göre.
İnanılmaz. Onlar çağ atlamaya devam
vallahi
ediyorlar.
Vallahi ya çok acayip.
Norveç olabilirler 2024 sonunda.
İnanılmazlar yani.
İnanılmaz. Yeni nesil
çok acayip orada. Darısı...
Tüm kardeşlerin başına.
Bizi başına, tüm Müslüman kardeşlerin başına diyelim. Tabii.
Aynen. Tabii. Hazır Müslüman kardeşler demişken istersen YouTuber Hatice Kübra Toygar'dan bahsedelim.
Etmesek olmaz mı?
Olur.
Edelim şaka yap.
Çocukları
Allah nerede
diye sormuş hanımefendiye. Hanımefendi de demiş ki.
Peki internet nerede? Aha. Onu da göremiyoruz.
Onunla da yetinmiyor.
Hava nerede
diyor.
Hava nerede?
Hava nerede? Üfle eline hissediyorsun havayı. Bu kadar basit yani. İnternet nerede? İnternet kabloların içinde elektrik yoluyla iletiliyor, bu kadar.
Bunu anlamak nasıl bu kadar zor olabilir?
Ha bir de somut ve soyutu.
Evet.
Çocuktaki algıyı da bozuyor yani hanımefendi.
Yorgos Lanthimos'un böyle bir filmi var. Çocuklarıyla birlikte izole bir hayat yaşayan bir aile. Her şeyi yanlış öğretiyor. Uçak geçiyor işte, bak kedi diyor çocuğuna falan. Hanımefendiyi de biraz o aileye benzettim ben.
Ha bir de ama yani belli ki YouTuber hanımefendi çocukları da dünyaya entegre yetiştiriyor yani. Sadece Türkiye'nin dünyaya entegre olma niyetinde YouTube'a çıkmışlar yani ailece. O yüzden o çocuktaki o somut soyut kavramının böyle yanlış kurulması tabii falan çok riskli şeyler yani.
Çok riskli hayatım ama hani hanımefendi çocuğu okula gönderse ayrı bir dert. Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatını açıklamış. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ismi verilmiş bu müfredata.
Vallahi hiç yorumlamaya gerek yok. Neresinden tutsan elinde kalacak bir müfredat açıkçası. Atatürk ve Cumhuriyet ifadeleri seyreltilmiş müfredatta. Cihat, kamil insan ifadeleri yer almaya başlamış. Eğitimsel taslakla ilgili dini ve milli bir müfredat oluşturulmak istendiği açık tepkisini verirken eğitim işte bu müfredat bir parti programıdır.
Ne değil ki?
Evet parti abi programı. Yani parti programı olmayan bir şey. Mahkemelerden çıkan kararlar parti programı. Milli Eğitim Müfredatı parti programı. İletişim Dairesi'nin yayınladığı bültenler parti programı.
Zaten dev bir parti programının içinde değil miyiz evet yani gerçekten? Milli Eğitim de parti programı tabii ki yani.
Kaldı ki bu Milli Eğitim Bakanı bu parti programını bu şekilde uygulayacağı bizzat öngörülen bir insan olduğu için oraya oturtulmuş bir Milli Eğitim Bakanı yani.
Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu hiçbir zaman gizlemiyor ki zaten. Evet. Açık açık da bununla gurur bir AK Parti ülkesindeyiz diyor yani.
Dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz dedi zaten ve al ne gerekiyorsa yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız söylediğiyle çelişen öyle bir durum yok ortada yani.
Gerçekten öyle.
Şimdi madem dindar ve kindar demişken gelelim Diyanet İşleri'ne. Çok uzun haftalardır çünkü hiç bahsetmiyorduk. Kendilerinden en son İngilizce konuşamamasından bahsetmiştik.
Şimdi
biliyorsun.
Arapça Ali konuşamamasından
evet yani onu konuşurken hani tamam belki İngilizce yetkinliği yoktur ama en azından bir Arapçası vardır diye bir ümidimiz vardı, o da yokmuş. bir görüşme esasında kendisine Arapça soru sorulduğunda
çevir alalım, çevir alalım
diyor. Evet. Evet, kendisi çeviri istiyor ama CV'sinde de çok iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yer alıyormuş kendisini.
Bir de Fransızcasını görmek lazım.
Lazım. Bir de Fransızcasını görmek lazım. Kendisi açıklama yapmış konuyla ilgili bir de.
Diplomatik hassasiyet gereği Irak'ta yaşanan özel bir olayı bahane ederek itibar suikastine yol açan üslupla bir insana acımasız saldırılarda bulunmak haksızlık değil midir?
Ha, diyor ki ben o kadar hassasım ki hani diplomatik olarak hassasiyet göstereyim, çevirmenden ne olur ne olmaz kelime hatası ya, o kadar ileriyse Arapçanız. Sonra çevirmenden daha iyisini anlamış olman gerekmez mi senin, tam tersi?
Bir de yani soru o değil yani, Arapça biliyor musunuz bilmiyor musunuz soru. O da diyor ki bir insana bu üslupla acımasız saldırıda bulunmak doğru mu? Hayır, evet ya da hayır deyin.
Hayır, bir de şey diyor, açıkçası sen mi alıyorsun işe diyor. CV'me yazmışım, alan işe almış sana ne?
Diyor yani, aynen sana öyle. Diyor yani. Aynen öyle.
O kadar basit. Bu arada arabadan da çok iyi anlar. Fatih Altaylı'nın hesabını yaptı, satın almayla kafa kafaya denk geliyormuş senelik ücreti o kiralarında yani.
E tabi çok pahalı bir şey, milyonlarca lira veriliyor o arabalar için.
Senelik 6 milyon liraya falan denk geliyormuş masrafı, kira masrafı. Araba zaten 7-8 milyon.
Kendisi bir sürü açıklamalar daha yapmış. Arabasıyla ilgili de konuşmuş. Arapça bilmemesiyle ilgili de konuşmuş. Kendisine üzerine gidenlerle ilgili de konuşmuş ama bence bize ne ve Nihal Candan'a giderim biz buradan. Kendisi Seçil Erzan'ın koğuş arkadaşıydı biliyorsun. suç örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle de tahliye edilmiş Nihal Candan.
Çok kilo vermişti.
Evet, anoreksiya yaşıyormuş kendisi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Suç değilse eğer iletmek.
Yok artık canım, insani bir şey yani.
Tabii.
Kimsenin de sağlığının bozulmasını istemeyiz. Zaten. Eğer suçluysa, ispatlanırsa cezasını çeksin, ona kimsenin lafı yok. Ama bir sağlık problemi de yaşıyorsa bir insan, geçmiş olsun tabii ki, yok artık yani.
İşte ama hayatım, her şeyi düşündürüyorlar insana gerçekten. Kendisi Seçil Erzan'ın da koğuş arkadaşıymış. Seçil Erzan sorulmuş kendisine, nasıl biriydi, ne yaptınız içeride diye.
Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de izlemiyorduk
demiş. Ne güzel. Uyumlu insanlar. Allah herkese böyle koğuş arkadaş nasip etsin. Ben onu izlemek istiyorum. İzleme, hiçbir
tamam, izleme. Tamam canım, biz tamam. De izlemeyiz. Kapatalım.
Kapatalım
zaten
hayatım.
Zaten bize ne boş ver.
Aman. Memleket yanıyormuş ya, o siktir et diye.
Seçil Hanım herhalde kendisini görmek istemiyor haberlerde.
Tabii sen de istemezsin.
Yani. Kim ister?
Bir de şey de değil ya bu, hani böyle bir içi boş saçma sapan bir linç de değil yani. Tabii. Bir suç işlemişsin ve bunun böyle en ince detayına kadar konuşuluyor televizyonlarda. Sen de görmek istemezsin yani.
Zaten.
Şimdi bir de şöyle bir ilginç bir olay yaşandı. Gidelim Turizm Bakanlığı'na.
Gidelim. Turizm Bakanlığı da enteresan.
Yani eskiden gerçekten deniz ve kum kokan Turizm Bakanlığı, şimdi de nedense böyle bir ırkçılık ve para kokuyor.
Gerçekten öyle. Bir Türk vatandaşı daha ucuz olduğu için İngiliz web sitesi üstünden bir otel rezervasyonu yaptırmış. Limak Oteli bu arada otelde. Ancak Türk olduğu fark edilince 120 euro milliyet farkı ücreti almışlar kendisinden.
Şimdi böyle şeyler oluyor yani, bu otel şeylerinin, internet sitelerinin ülkelere göre kampanyaları oluyor. Herhalde VPN'le bir şekilde evet, o ülkedenmiş gibi görünüp almış bunu. Buradaki esas mesele bu paranın şeye yansıtılması. Müşteriye yansıtamazsın bunu yani. O açığı veren siteye ancak geri dönüp sen nasıl böyle yaparsın, ben bak açık bulmuşlar, 120 euro daha ucuza satmak zorunda kaldım diye ona gelip şey yaparsın. Kaldı ki milliyet farkı ücreti diye bunu bir de böyle bir şuursuz bir dille, yani ne yazdığından haberi olmaksızın bir de faturalandırmak çok gerçekten akılsızlık yani.
Onu bu fark istenen beyefendi istemiş böyle yazmasını ki elinde kanıt olsun diye. Yani benden bu parayı istiyorsun, ne için istiyorsun? Bunun için istiyorum, o zaman bana böyle yazacaksın bunu buraya diyerek yazdırmış kendisi. Bravo bence yazdırmış bence olmasına yani. Da yani çok iyi bir akıl yürütme.
Şimdi konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, işte biz hemen kontrol başlatacağız da, gereken ceza işlemi uygulayacağız da falan
ceza
gibi.
Ceza vermişler otele, 50 bin lira para cezası uygulamışlar. Çok yer yandı.
Şu, ne kadar yer yandı.
Geceliği 27 bin lira otelinde bu arada. İnanılmaz yani.
İnanılmaz.
Okey.
Yapmışlar oteli. Parmak sallamışlar yani adeta.
Kendinize gelin.
Keşke böyle Kültür Bakanlığı gidip şeye, bu otelin kapısına tüh sana yapsaydık, daha belki etkili olurdu yani.
Yunanistan 5 adaya daha kimlikle seyahate okey vermiş hayatım. Bence zaten tatile gitmek isteyenler onları değerlendirecek diye düşünüyorum. Eğer yani tatile gidecek ekonomiyi oluşturabildilerse muhtemelen aynı ve ya da 1000-2000 daha ucuza denk gelir Yunanistan.
Şöyle bayram tatili yapmak isteyen bir arkadaşımızın hesaplaması neticesinde öğrendik ki Yunanistan'da aynı o şeyde otel bilmem ne falan dahil tatil 3'te 1 fiyatına denk geliyor.
Gitme gelme paraları.
Hepsi içinde.
Kimlik belgesi, vize parası hepsi bilmem ne için,
hepsi içinde yani. 10 gün işte atıyorum Bodrum'a mı Çeşme'ye mi 10 gün Yunanistan'da bir yere mi diye bakıyorlar. 10 gün Yunanistan'da bir yer 3'te 1 fiyatına.
Aynen öyle inanırım. İnanırım.
Yani böyle işte dolar arttı, euro arttı, TL'nin değeri azaldı da her şey TL bazında bu kadar pahalı değil de geçmiş durumda artık olay.
Bambaşka. Yani bambaşka.
Euro dolar bazında da pahalı artık her şey yani.
Türk İş yeni verilerini açıklamış. Nisan ayında açlık sınırı 17.725 lira olmuş. Böylece asgari ücretin de açlık sınırı altında kaldığını görüyoruz. Yoksulluk sınırı 57 bin lira olmuş 4 kişilik bir aile için. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de 22.991 lira. İnanılmaz.
Yani.
İnanılmaz yani. Ki bu yaşama maliyeti işte içinde hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok. Tabii yaşama, nefes alıp verme, işte hayatın
kira
devam
ediyor. Kira ödeme, fatura ödeme. İşte işe gidip gelme.
Ekmek, su o kadar. O kadar.
İnanılmaz. Türkiye'de nefes almak 22 bin lira yani.
Tabii öyle. Bekarsan. Maliye Bakanı bu konuda tabii bir şey yapması bekleniyor. Kendisi dedi ki kamuda tasarruf yılın ikinci yarısında devreye alınacakmış. Ayrıca vergi muafiyeti ve istisnaların da gözden geçirileceğini söylemiş. Yani bir zahmet. Yani IBAN'la para gönderene ceza yazacaklarına şu vergi muafiyetlerine bir hakikaten el atsalar ya. Yani böyle bir vatandaşı cezalandırmak da değil. Bu vatandaşla intikam alırcasına bir politika izleyeceğini bu vergi muafiyetlerine bilmem neye bir bak yani.
İşte zaten Mehmet Şimşek'in en çok eleştirildiği konulardan biri de orta sınıftan ve yoksullardan çıkardığı ekonominin acısını üst gelir grubuna hiç dokunmadan bir tasarruf sürecine girilmiş olması. İnsanlar da haklılar bu yani, konuda maalesef. Yani. Biz yaşayıp biz çekiyoruz yani bunu.
Ha %1'lik bir dilim var zengin ve zenginleşmeye devam eden. Geri kalan herkes maşallah yani gittikçe dibe doğru koşuyoruz. Biz Allah aşkına onun bunu beslemeye mi geldik bu memlekete yani?
Ekonomistler Mayıs ve Haziran aylarında da enflasyonda kalıcı etki yapacak bir gerileme olmazsa Şimşek politikalarına olan eleştirilerin de artacağını düşünüyorlar. Bu politikalarla geçen 11 ayda enflasyonda da bir gerileme olmadı. Net sermaye bulunabildi, ne para geldi gitti, hiçbir şey olmadı. Cumhurbaşkanı tarafından da gözden geçirilebileceği düşünülüyor Haziran sonrasında.
Ama olay Mehmet Şimşek'te bitmiyor ki işte bak başından beri Adalet Bakanı'nı konuştuk, Eğitim Bakanı'nı konuştuk.
Tabii.
Değil mi? Sadece Mehmet Şimşek değil mesele yani.
Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımızı konuşuyoruz.
Konuştuk. Uyulmayan anayasaları değiştirmek istenenlerini konuştuk. Yani herhalde.
Herhalde.
O böyle bir şey değil ki burasını düzeltelim orasını. Artık toptan bir belli ki bir değişiklik düzeltme gerekiyor yani bunu.
Tam olarak.
Mehmet Şimşek istediği kadar 500 tane araç satışa çıkaracakmış. Yok efendim bilmem ne abi ya istediğini yapsın yani. Doğru düzgün bir adalet sistemi, bir güven ortamı oluşmadıktan sonra sermaye gelmez. Sermaye gelmedikçe de Bakan Şimşek isterse takla atsın yani.
Bir yandan da bir öncekinin de enkazı zaten toparlanabilmiş değil. Okul korumalı mevduatın enkazını zaten da yaşanıyor hala. Şu anda. Hala. Mart verilerine göre de %68.5 çıkmış enflasyon. Dünyada 4. ülke.
Yani AK Parti'nin memlekette kriz var, ülke yanıyor diye ortalığı ayağa kaldırıp erken seçimle ilk iktidara geldiği rakamlardan çok daha korkunç bir noktadayız bugün.
Evet. O krizden çok daha korkuncu olduğunu zaten 50 kere söyledim.
Yani 2001 krizini artık
hiçbir şey değilmiş.
Katladık
yanında,
yani. Katladık, gidiyoruz. Aldığı noktaya da geri bırakmadı ülkeyi yani AK Parti. Şu an çok daha geri bir yere getirdi. Kaldı ki o ekonomik krizden çıkışın anahtarı da zaten Kemal Derviş ve Ecevit'in elindeydi ve o anahtarı deliğe sokup çevirmişlerdi. AK Parti hazır sistemin üstüne oturdu. Bunun da nasıl olduğunu gördük işte. Ne o? Güler suratlı devam Parti.
Ali Babacan.
Ali Babacan. Neymiş? Hiçbir şeymiş yani Ali Babacan. Ben yaptım. Ne yaptın? Hiçbir bok. Çok affedersiniz.
Gerçekten öyle.
Al gelelim Bahçeli'ye.
Erken seçimlerle özdeşleşen Bahçeli'ye gelelim.
Gerçekten öyle. Yani erken seçim çağrısı dendi mi? Devlet Bahçeli.
Kendisi demiş ki...
Size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonsuza kadar vardır ve var olacaktır.
Eyvah.
Eyvah. Gerçekten eyvah. Kötü haber.
Gerçekten kötü haber yani.
Gerçekten kötü haber.
kazık çekecek herhalde.
Muhtemelen.
Devlet Bey'in gitmeye hiç niyeti yok.
Hiç. Allah başımızdan eksik etmesin kendisini.
Evet, sonsuza kadar inşallah. Gerçekten. Sayın Cumhurbaşkanımızla ikisi
Allah ittifak olarak eksik etmesin. Kendisi 24 Nisan'da akşam üzeri MHP'nin resmi sitesinden de bir video klip yayınladı. Çok seviyor biliyorsun öyle işleri de. Hayranı olduğu arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur'un Sitem Dolu Söyleten Sensin adlı şarkısı eşliğinde spor kıyafetleriyle bir antrenman pistinde yürüyüş yapan videosunu paylaştı. Ev kazasında omzu zedelenmişti biliyorsun. Kendisinin askıdaydı seçim günü. O askı çıkmış. Yüzündeki yaralar bereler iyileşmiş. Ve adeta meclisteki 23 Nisan kutlamalarına sağlığı nedeniyle gidemediği konuşuluyordu biliyorsun. Hayır, gayet iyiyim.
Zıpçık gibiyim.
Canım
maşallah.
Canım istemedi de gelmedim. Demiş de oluyor aynı zamanda. Enteresan.
İşte Bahçeli öyle enteresan bir insan.
Kime ne anlatmak istiyor? Herkes bunu konuşuyor tabii. Hiç kimse bir şey anlamadı.
O de Bahçeli de öyle bir insan işte. O soruyor ya herkese ne amaçlamaktasınız diye.
Evet.
Siz bu videoyu yapmakla ne amaçlamaktasınız diye de Bahçeli'ye de sormak lazım. O cevabını bir tek o biliyordur.
Sırlarla dolu.
Sırlarla da. Ama sağ siyaset sever öyle biliyorsun. Gizemli, mesajlı, mistik işte. Şey... Ne o? YouTuber Sedat Peker. O yüzüğü taktı. Yok o saatini yok, o oraya koydu. Kitabı oraya koydu. Arkaya çiçek koydu. Yok ayakkabısını öyle bağladı. Yok saçını sağ attırdı. Yok kulağını böyle kıvırdı. Ya anlatabiliyor evet. muyum? Bahçeli de işte verdi mesajı geçti.
Tam olarak. Bu arada müjde gibi müjde. Kayseri Bünyan'da Yenice Sosyal Tesislerinin adı MHP, AK Parti ve İyi Parti'nin ortak önergesiyle Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirilmiş. Tebrikler kendisine.
Bünyanlılar artık.
Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerinde keyif yapacaklar. Oh. Muhteşem.
Muhteşem.
İnşallah bir üniversiteye falan da kendisinin adı yakışır değil mi?
Rabbim hepimize Bahçeli'nin tesislerinde keyifli vakitler geçirme imkanı sağlasın.
İnşallah. İnşallah ben üniversite bekliyorum en kısa zamanda.
Vardır ya yok mu Osmaniye'de falan. Yaparlar.
Yoksa eğer varsa benim cahilliğimdir.
Hadi hazır sağ siyasetten bahsetmişken İyi Parti'de neler oluyor?
İyi Parti'de değişimler var. Akşener gitti biliyorsun. Emekliye ayrıldı diye düşünüyorum.
Yerine Musallat Dervişoğlu geldi.
Musallat Dervişoğlu diyemezsin.
Öyle ama adamın öyle bir ismi yok mu? Ney? Müsavat.
Müsavat Dervişoğlu geldi. Kendisi Akşener'in sağ koluydu biliyorsun ve Susurluk raporlarında MIT'in elemanı olarak geçiyormuş ismi.
Sağın da sağı, ülkücünün de ülkücüsü. Vurdum mu vururum, astım mı asarım, kestim mi keserim. Bir birey olduğunu söylüyor tanıyan bilen gazeteciler.
Fatsa da sosyalistlere yönelik operasyonlarda görev almış. Meclisin Susurluk raporunda Eymür'ün adamı olarak ismi geçiyormuş ayrıca.
DTP konvoyuna saldırma talimatlarını da veren kişinin kendisi olduğu iddia ediliyor.
İyi Parti'nin yeni genel başkanı oldu kendisi.
Hayırlı uğurlu olsun.
Meral Akşener de kötü partiyi kursun.
Abla
İyisi
parti.
Olmadı kötüsü deneyelim yani ne olacak. İsimlerin pek bir önemi yok.
Masa partisi.
Masa partisi. Tabela Masa, partisi.
Tabela partisi. Masaları yıkar geçerim. Tabii Musallat Bey 2002'den beri duymadığımız bir söylemde bulundu başkan seçildikten sonra. Dedi ki
artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Bu sözü en son 2002 seçimlerini kazandığında Sayın Cumhurbaşkanımız söylemişti ve
gerçekten geldi, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Müsavat Bey de İyi Parti'yi öyle bir değiştirecek ki demek ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bakalım ne olacak.
İki değiştirecek belli ki. Meral'lerin biri gittiyse hepsi gidecek yani.
Kırmızı ceketler, mavi ceketler hepsi toplandı.
Deri ceketli Meral hepsi toplandı.
Madonna'nın turne kamyonları gibi İYİ Parti binasının önünde kamyonlar.
Bir de Müsavat Bey'in Meral Hanım'ın çantasını taşırken de çok fotoğrafları var. Çantacı Müsavat'ta diyorlar o yüzden. O bütün GİK üyelerinin çantalarını taşıyorsa o yandı.
Eyvah.
İşi çok Müsavat'ın.
Sanat, aktüelite, moda, siyaset, magazin, televizyon, değinmeler ve gerçeküstü düşler. Ahmet Hakan Köşesi. Ahmet Hakan Köşesi.
Kendisi de bizim gibi Müsavat Bey'in ismine takmış.
Evet, Müsavat Bey'in isminin aklına getirdiklerinden bahsetmiş kendisi.
Acaba Türkiye'de kaç Müsavat vardır?
Bunu ben de düşündüm biliyor musun? Ahmet Hakan'la kafamız aynı çalışıyor ama ben bunu işte köşemde yazmadım.
Evet.
Kendi kendime düşündüm ve geçtim yani.
Acaba Müsavat Bey'e bu ismi kim vermiştir?
Ebesi.
Yani kim verebilir, annesi ya da babası?
Acaba ailede bir Jön Türk var mıdır? Acaba büyük büyük babası İttihatçı mıydı?
Hay Allah'ım yarabbim. Enver Paşa'ymış dedi büyük büyük babası.
Acaba Müsavat Bey'in Uhuvvet ve Hürriyet isimli kardeşleri var mıdır?
Ya Ahmet Bey, gidin bunu Müsavat Bey'in bulunduğu mahallenin muhtarına sorun ya. Köşenizde niye yazmış, manyak mısınız siz?
Ay ya da gazeteci değil misiniz beyefendi? Araştırın. Açın bir telefon, sorun yani.
Müsavat Beyciğim, sizin Uhuvvet ve Hürriyet adında kardeşleriniz var mı? Yoksa Hububat adında bir yeğeniniz mevcut mu diye ara sor yani.
Hayır, göreviniz hayırlı olsun, hoş geldiniz göreve, nasılsınız de, isminizin hikayesi nedir, köşemde yazacağım de anlatır zaten. Hiç. Kapatırsın yani.
Kaç tane var Türkiye'de acaba, bundan haberiniz var mı diye de sor bakalım laf arasında.
Ki sorarsın, Yozgat'a hiç gittiniz mi diye mutlaka sorarsın.
Acaba İYİ Parti'de müsavat kelimesinin eşitlik anlamına geldiğini bilmeyen kaç delege vardır?
Öğrendiler sayende. Burak çok çok işe yarar bir iş yaptım.
Tasarrufun fotoğrafları demiş bir sonraki gün. 23 Nisan günü mecliste resepsiyon düzenlendi biliyorsun. Oradaki menü değişmiş. Kuzu çevrilmişti daha önceki yıllarda. Vazgeçilmiş.
Neden çocuk bayramı, koyunun da çocuğu, kuzu falan böyle bir konsept mi düşünmüşler?
Bilmiyorum, daha önceki yıllarda böyle şeyler yaşanmış ama bu yıl Mehmet Şimşek'in de tasarruf açıklamasından sonra kanepe dağıtılmış. Herkese sebzeler hazırlanmış. Ahmet Bey de bunu yazmış.
23 Nisan resepsiyonunda menü değişmiş. İsraf gitmiş. Kuzu tandırların yerini mütevazi kanepeler almış. Bol kepçeden kebapların yerini minik sebzeler almış. 23 Nisan törenlerinde araçlarına doluşup tören yerine gelmemişler. Bir otobüs ayarlanmış. Başta TBMM başkanı kurtulmuş olmak üzere yetkililer otobüse doluşmuş. Geç bile kalındı ama yine de güzel, yine de şahane. Eğer tüm ülkede büyük bir tasarruf rüzgarı esecekse böyle sembolik gücü yüksek atılımlarla esecek. Bütün kamu sektöründen aynı duyarlılığı bekliyoruz. Hasretle, özlemle.
Demiş. Çok şık, bence de güzel, evet, yapılmış yani. De. Tebrik etmek lazım.
İşte umarız ki bütüne yayılır yani. Gerçekten. Tarifeli uçaklarda görmek istiyoruz. Bütün vekilleri, bakanları. Özel uçak kaldırmasınlar.
Aynı şekilde hep birlikte bir yere gidilecekse bu tarz böyle otobüs ve minibüsler tercih edilebilir. Çok doğru. Tebrikler. Kuzu çevirmek yerine baby carrots odayına çocuk göndermeli. Küçük bebek avuçlar tercih edilebilir. Bebek koyunlar yerine. Çocuk bayramında.
İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi.
Bizi anlayışını. Çocuk bayramı. Çocuk koyun çevirin diye.
İnanılmaz.
Demişken haydi artık gidelim Cumhurbaşkanı köşesine.
Haydi gidelim.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Sayın Cumhurbaşkanımız AYM törenine giderken cebinden tarak çıkarıp bir anda saçlarını taradı yolda yürürken bu hafta. İnanılmaz manidar, milyonlarca görüntülenmiş bu video. Benim de çok hoşuma gitti, bahsetmek istedim. Yine kendisinin o mizah anlayışı çünkü yani.
Öyle bir şey var onun. Rejon kesme. O şey de çok meşhur diyor onun. Gözlüğünü takma çıkarma, evet. O Teknofest'teki o böyle pilot montuyla falan. İşte evet. Bir benzerini yapmış beyefendi. Kim bilir kime ne mesajlar verdi. Tabii. Orada tasaçlarını tarayarak.
Biz hiç anlayamayız. Zaten AYM töreni hiç anlayamayız.
O da başkan seçilemedi. Seçildi en sonunda. Gözü aydın diyelim.
Hayırlı olsun.
Hayırlı
diyelim.
Olsun. Sembolik başkan.
Sembolik başkan. Az yüksek başkan.
Az yüksek. Ondan daha büyüğü 13. daire, Yargıtay 13. Ceza Dairesi var çünkü.
Az yüksek başkan, hayırlı olsun.
Diyelim Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü Erdoğan bu hafta. Vize serbestisi hakkında görüşmüşler.
Evet, öyle dedi.
Ama neticesinde İspanya, İtalya ve Almanya yoğun vize başvuruları talepleri gerekçesiyle Türk vatandaşlarına randevuları kapattı. Hazirana kadar bırak vizeyi, randevu bile vermiyorlar.
Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızla alakası yoktur bunun.
Tabii, o serbestliği görüşmüş. Randevuları değil.
Aynen.
Arsızlara bak. Çok ayıp.
Çok ayıp. Ama Anadolu Ajansı'na bilgi vermiş bazı diplomatik kaynaklar. Böyle bir şey yok diye. İlgili büyükelçilikler yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini söylemişler ama.
Yok. Ben bizzat bir iki konsolosluğa zaten başvuran arkadaşımdan, yeni çok yakın tarihte başvuranlara, Haziran'a kadar randevu vermiyoruz.
Zaten aynısı işte yani. Yani Haziran'a yani. Kadar randevu yok demekle ileri tarihlere sarkıyor demek aynı.
Yani işte diplomatik olarak onu kıvırmışlar
tabii.
İşte.
Tabii ama yemeyiz. Çünkü bizim şeffaf bir cumhurbaşkanımız var. Neyse onu söylüyor.
Söylüyor.
Ben hiç böyle lafı dolandırmıyor durmuyor. Yani.
Ben vize serbestliğine gittim. Onlar vizeleri kapattılar. Randevuları kapattılar deyiverir yani.
Der. Ama ekonomik krizle ve işsizlikle ilgili bir açıklama yaptı bu hafta kendisi. Nerede dediğimiz açıklamalardan biriydi zaten bu zamana kadar.
En önemli sorun işçi bulamamak. Esnafımız, zanaatkarlarımız, ustalarımız yanında çalıştıracak çırak bulamamaktan şikayetçi.
Doğru. Çünkü çırak dediğin asgari ücretle en fazla çalışabiliyor. Asgari ücret dediğin şey de açlık sınırının altında kalınca evden niye çıkayım olarak düşünüyor insanlar da haklı olarak.
Bir de bunun maliyeti işverene neredeyse iki asgari ücret kadar yansıyınca da o zaten ben ne kazanıyorum ki bir de çırağı ne vereceğim ki bilmem ne. Zor işler.
Hassas dengeler. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi ekonomist olmak lazım çözebilmek için. Bizim aklımız ermez.
Ermez. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir ekonomistin baktığı yerden de en önemli sorun işçilerin bulunamaması. Yani iş beğenmeme.
Tabii.
İş beğenmeme olarak.
Yoksa beğenene iş çok.
Tabii.
Beğenmeyene yok iş yani. Beğenene var.
Evet, doğru diyorsun. Herkes iş bulsun ne diyelim.
Beğendiğimiz işlerin karşımıza çıktığı haftalarda görüşmek dileğiyle diyelim.
Diyelim. Herkesi çok öpelim. Haftaya görüşürüz diyelim.
Görüşürüz.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.